Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Bu biliyorsunuz ayet. Rabbim beni ziyadeleştir ilim yönüyle. Yani ilmimi artır. Peygamber Efendimizin de ilavesi var. Fehmen, fehim yönüyle de ziyadeleştir beni. Yani Rabbim ilmimi artır. Başındaki ul de, yani emir. Allah-u Teala bizden bu duayı etmemizi istiyor biliyorsunuz. Biz de bu şekilde ediyoruz. Biliyorsunuz rızkı dilediğime, ilmi dileyene veririm diyor Rabbim. Dolayısıyla bu duada ilim istemenin farz olduğuna bir dalalet. Yani bu dua vasıtasıyla istediğimiz takdirde Allah-u Teala ilmini vereceğini vaat ediyor. Biz de bu duayı ediyoruz. Ve kul de ki Rabbi, benim Rabbim, Rabbim zıdni, beni ziyadeleştir, artır. İlmen, ilim yönüyle beni ziyadeleştir. Yani ilmimi artır. Peygamber Efendimiz de duasında fehmen ilave etmiş. Fehim anlayış demektir. Herkesin bir ilmi olabilir ama anlayış, ince anlayış farklı bir olaydır. O yüzden de ilave etmiş Rabbim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Biliyorsunuz bu da çok okunan bir dua. Rabbi yessir, ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Ben öyle demiyorum da zorluk nasip etme. Çünkü Rabbim zorlaştırmaz. Zorluk nasip etme daha uygun. Rabbi temmim bil hayır, hayırla da tamamlamayı nasip eyle diye de bir dua var Peygamber Efendimiz. Bu da buraya uygun düşüyor. Sübhanele, bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimil hakim. Bu da Bakara suresindeki bir ayet. Meleklerin bu da söyledikleri. Ya Rabbi bizim ilmimiz yoktur. Ancak senin öğrettiğin vardır. Yani senin bize öğrettiğinden, talim ettirdiğinden başka ilmimiz yoktur. Sen süpansın şeklinde de bir dua var. Onu da biliyoruz. Bir de kendime ettiğim dua var. Orada da diyor ki Musa aleyhisselam, Rabbi şrahli sadri diyor. Ya Rabbi göğsümü genişlet. Ve yessirli emri. Emri kolaylaştır, işimi kolaylaştır. Vehlül ukleten lisani, lisanımdaki yani dilimdeki ukleyi çöz ki, hallet ki, yefkahu kavli, kavli sözüm, sözümü anlasınlar. Fakih var ya, derinleriyle anlasınlar anlamında da bunu şey yapıyoruz. Ve ma tevfiki illa billah, Allah'ın muvaffak etmesi dışında da bir muvaffakiyet yoktur. Evet. Bugün normalde biliyorsunuz Lokman suresi bitti, Secde suresindeyiz ama ilk ders olması hasebiyle Fatiha suresini işleyeceğiz. Aslında ben 2-3 haftada biliyorsunuz anca bitiyor. Yani 7 ayet gibi duruyor ama için içine girdikçe derinleşen bir konu. Ben doğru dürüst hazırlanmadım biliyorum çünkü doğaçlama ilerliyor bir şeyler, yani kelimeler ilerliyor. Geçen senelerde birkaç ders sürmüştü ve her anlatılışta yeni bir şeyler bulunuyor ve çok normal. Birazdan biliyorsunuz çoğu şeyi ama açıklayacağım. Şimdi Hicr suresinde bir ayet var, diyor ki biz sana tekrarlayan yediği ve Kur'an-ı Kerim'i verdik diyor, Kur'an'ı verdik diyor. Mesani kelimesi geçiyor orada. Mesani. Mesani tekrarlayan, bükülen, devinim eden anlamına geliyor. Buradaki yedi devinimden bahsediliyor. Yedi tekrardan bahsediliyor. Bu hem alimlerin görüşleriyle hem de tabii ki Peygamber Efendimizin izahatıyla bu Fatiha. Ben kendi kendime şunu demiştim. Ya Fatiha sanki Kur'an-ı Kerim'in içinde değil. Bak Kur'an'da değil demiyorum. Sanki değil.
Başta.
Yani yücelterek bunu söylüyorum. Sanki Kur'an-ı Kerim Bakara ile başlıyor. Elif, Lam, Mim. Yani bir filmin başlaması gibi. Müthiş bir prodüksiyon gibi. Fatiha'da ön sözü, mukaddimesi. Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ne var ise Fatiha onu açıklıyor. Özü. Yani 7 ayette Kur'an-ı Kerim'de neler olacağını açıklıyor. O yüzden diyorum sanki içinde değil gibi. Yani başlı başına bir Kur'an gibi sanki. Sonunda da sanki Felak ve Nas sureleri Kur'an'dan değilmiş gibi. Yani İhlas suresiyle Allah'ın kendi zatını tanıttığı ile bitiyor da Felak ve Nas da yaşamda koruma dualarıyla beraber, hadi bu Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz, en son Allah'ı da tanıdınız, hadi yaşayın bakayım. Yaşarken de Allah'a sığınarak yaşayın. Neden? Nahl suresinde olan bir ayette ne var? Kur'an okurken diyor, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Şimdi biz Kur'an'ı okuduk, bitti. E şimdi bunu yaşamak lazım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim yaşam kitabıdır. Yani ahiretle ilgili şeyler de anlatır. Ahirete yansıması da çoktur ama biz ayaklarımız yerde basarken, nefes alıp verirken bizim uygulayacağımız bir kitap. Dolayısıyla yaşarken işte o Felak ve Nas surelerinin euzuleriyle, yani sığınmalarıyla beraber başlayacağız. Kur'an okurken de Rabbim neden kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının, bana sığının diyor, Allah'a sığınırın deyin diyor. Çünkü şey değil bu, bakın parantez içinde söylüyorum. Manalarını, harflerini yanlış okurum korkusuyla bir sığınma değil o. Kur'an okurken diyor, başlarken değil bakın, okurken diyor sığının. Demek ki bunda bir hikmet var. Manalarını o yanlış frekanslardan uzak olarak anlamak talebinde bulunun diyor. Yani Allah'ın sığınmasına geçin. Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamak boyutunda. İşte o yüzden de Fatiha suresi çok önemli burada. Şimdi Fatiha suresiyle ilgili bir bilgi vereyim. Çok ilginçtir. İki kez nazil olmuş. Yani vahiy ile iki kez inmiş. Bu çok önemli. Diğer surelerin hepsi, diğer ayetlerin hepsi bir kez inmiş, bir kere inmiş. Ama tahmin ediyorum hem Mekke'de hem Medine'de olmak üzere iki kez inzal olmuş. Bu bunun hikmetine binaen. Başındaki besmele, Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şurada gördünüz mü? Bir rakamı var. Birinci ayet diyor. Bazı Kur'anlarda da var. Sonunda ne rakamı var? Kur'an-ı Kerim'de mesela. Ayet sonunda bir diyor değil mi? Değişik görüşler var. Bazıları Bismillahirrahmanirrahim'i Fatiha'nın bir ayeti olarak almışlar. Yani Fatiha 7 ayetten müteşekkil. Ama birincisi dahil mi? Yani besmele ayete dahil mi değil mi? Alimler arasında bir tartışma konusu olmuş. Bunu birinci ayet kabul edenler şu sıratellezine en amtaleyim gayrı mağdubu aleyhim velet dalinde bir ayet kabul etmişler. Bu da etmeyenler bunu ayırmışlar. Yani değişik değişik görüşler var. Hanefi mezhebinde yanılmıyorsam Hanefi mezhebinde dahil edilmiyor. Neden? Yani bunun ispatı görünüşü şu. Namazda hoca okurken besmele içten okunuyor. Hani ikinci rekata ayağa kalktı, besmeleyi okurken ne yapıyor? İçinden okuyor. Ayet olmadığının bir görüşüne istinadlar. Ama Şafilerde sesli okunuyor besmele. Çünkü onlar da besmeleyi Kur'an-ı Kerim'den kabul ediyorlar. Önemli değil. Nihayetle Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'ın içinde. Kur'an'ın dışında değil. Sadece yani kimse Bismillahirrahmanirrahim ayet değildir demiyor. Sadece Fatiha suresinin içerisinde mi değil mi diye bir tartışma var. Hazreti Ali'nin şöyle bir şeyi var. Bu size bir ışık tutacak. Kur'an Fatiha'da saklı. Fatiha'da Besmele'de saklı. Besmele'de B harfinde saklı. O da onun noktasında saklı. İlim aslında bir noktadır. Onu büyülten cahillerdir diyor. O yüzden herhalde besmeleyi anlamışsınızdır burada ne konumda değerlendirmeniz gerektiğini. Ben şimdi onu Fatiha'nın içinde mecburen açıklayacağız. Besmele çok önemli çünkü Rabbim Kur'an'a öyle başlamış. Bir ile demek Arapçada harfi cer denilen bir şey. Türkçedeki ile edatına yakın. İsim bildiğimiz isim. Bir ismi Allah, Allah'ın ismi ile. Burada bakın başlarım falan yok. Evet. Hani bize öğretilenlerde biliyorsunuz başlarım var, başlarım yok. Başlarım takdir ediliyor. Okurum da olabilir buraya. Kapıyı açacaksınız besmeyle de açarım da olur. Yürürüm de olur, düşünürüm de olur. Her şey olur burada. Allah'ın ismi ile. Nasıl Allah? Er-Rahman, Er-Rahim. Bu iki kelime Allah kelimesinin sıfatı. Rahman ve Rahim olan deniyor parantez içerisinde. Bakın olan. Normalde bu dizede olan yok. Ama sıfat olduğu için sıfatı Türkçe'ye çevirirken bazen ilaveler yapıyoruz. Olan diyoruz. Bakın şurada V de yok. Arada Er-Rahman ve Rahim değil. V'yi de ilave ediyoruz. Yani şuradan Arapça bilmeyenler için gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim arasında V yok. Biz ilave ediyoruz. Olan diye bir şey yok. Olanı da biz ilave ediyoruz. Başlarım diye bir şey yok. Biz ilave ediyoruz. Özeten Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Buradaki bir ile, adı ile ne demek? Yani kendi adıma yapmıyorum demek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın güç ve kudretleriyle yapıyorum demek. O yüzden hani bunu anlamını düşünerek yaparsanız çok önemli. Neden Rahman ve Rahim? Rahman ve Rahim Allah'ın esmalarındandır. Yani sıfatlarındandır. Allah-u Teala'nın bir zatı vardır. Bizim zatını anlamamız mümkün değildir. Bilgisayar öyle programlanmamış. Biz Allah-u Teala'yı ancak esmalarıyla anlayabiliriz. Kendisi de zaten aleme esmalarıyla tecelli etmiştir. Hani Esma-ül Hüsna denilen biliyorsunuz. 99 tane ile ifade edilen, daha da geniş yayılabilen esmalarla. Ama bu esmalar eğer en yukarıda ne var dersek işte Er-Rahman var ve Er-Rahim var. Bunların maksimumları ifade edilen. Er-Rahman bakın Allah lafzına en yakın görüyor musunuz bitişik? Demek ki en yukarıda Rahman var. Ondan sonra da Rahim var. İsra suresi yanılmıyorsam 80 ya da 82'de diyor ki ister Allah deyin ister Rahman deyin musavidir diyor. Normalde bir esmanın Allah'ın zatı olması mümkün değildir. Ama kullar boyutunda idraki az düşük kullar bakımında en yüksek Allah'ın zatına anlayabileceğimiz en yakın esma Rahman olduğu için zatını anlamamız mümkün olamayacağı için İsra suresinde bu şekilde ifade edilmiş. Yani ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim dediğindeki kün emrinin başladığı yerdeki tecelli eden esma Rahman. Rahman'la başlıyor bütün sinsile.
Dolayısıyla rahmet yani değil mi? Rahmet.
Tabii. Rahman nedir dersek en yakın ifade rahmet. Ama rahimi açıklarken de biz rahmet demek durumundayız. İkisinin farkı ne? Rahman hem kudret hem sevgi hem merhamet anlamlarına geliyor. Kainatın temelinde bu var. Hani Rahman deyince hep en yumuşak şeyler anlaşılıyor ya. Bakın yumuşaklık aslında var ama aynı zamanda da celal de var, şiddet de var, yaptırım da var. Çünkü birçok ayette Allah'ın cezalandırıcılığı ya da kudreti bildirilirken yine Rahman esması dile geliyor. Hani bize her şeyin en yumuşak olduğu şekliyle ifade ediliyor. Hayır, güç kudret de var, aynı zamanda sevgi var. Yani baba gibi. Er-Rahman esması daha çok babayı temsil eder. Er-Rahim esması daha çok anneyi temsil eder. İpucu rahim kadın. Kadınlarında da bir rahim vardır. Çocuklarına karşı şefkati babadan biraz daha farklıdır. Fazladır demiyorum ama biraz daha farklıdır. Allah-u Teala da Rahman ile bütün mahlukata tecelli etmiş ama Rahim ile de kendisine daha iyi kulluk etme gayretinde olanlara nasip etmiş. Çok konuşabilirim bununla ama Fatiha bitmez. Yani bir iki ayette kalırız. O yüzden biraz ilerlemek istiyorum. Zaten ilerleyen yerlerde yine burada Rahman ve Rahim geçiyor zaten. Üçüncü ayette. Bu Mehmet Yağcı Hoca'nın söylediği güzel bir şey var burada. Bi ile ilgili. Bi ismi deniyor. Mesela buna isim değil de ad diyelim. daha kolay anlaşılmasını. Allah adına. Arapçada böyle de şey var. Hani kendi adına konuş derler ya, ya da ben bakan adına konuşuyorum. Burada da bir harfi ceri, bir kelimesi, bir edatı. Orada da Allah adına, Allah namına anlamlarına da geliyormuş Arapçada. Tabii bizim ana dilimiz Arapça olmadığı için, biz daha sonradan aynı İngilizce öğrenir gibi öğrendiğimiz için bazı şeyleri sonradan anlıyoruz ya da bize anlatıldığı şekliyle. Mesela bize ne oluyor? Esirgeyen ve bağışlayan Tanrı'nın adıyla gibi ifadelerle biz şey yaptık. Yani esirgemek ve bağışlamayı ben bir türlü anlayamadım. Esirgemek ne demek? Bağışlamak ne demek? Bir de bir yargılayan vardı diye, bir de mi? Yargılayan mı? Yargılayan bir kelime vardı. Yani dilimizde olmayan bir şeyler. Ama bizim dışımızda bütün İslam coğrafyasının ana dili, ana dili olmasa da ana dildiği kadar bildiği dil Arapça olduğu için onlar zaten doğuştan bir şeyleri biliyorlar, anlıyorlar. Hani biz ekstra bir gayret gerekiyor. Ekstra bizim buralara gelmemiz gerekiyor. Ekstra Arapçayla bizim biraz ilgili olmamız gerekiyor. İşte oradaki bir ismillah bizim bilemeyeceğimiz. Hani Allah adına, Allah namına. Aslında burayı düşünürseniz çok kuvvetli, ağır bir söz bu. Eğer siz bir işlemi Allah adına yapıyorsanız herhangi aleni bir şekilde yapamazsınız. Onun ağırlığıyla ve ciddiyetiyle yaparsınız.
Çok önemli.
O yüzden Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi Bismillah. Öyle bir ağırlığı koyuyor. Ondan sonra kitap başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte müthiş bir başlangıç. Hamd lillahi. Allah içindir. Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Allah'ındır. Anlamlarına geliyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah şükürler olsun demek değildir. Hamd olsun demek de değildir. Hani biz açıklarken elhamdülillah deyince suyu içiyoruz. Onun yani biraz anlam kayması olmuş. Hamd olsun. Elhamdülillah hamd Allah için demektir.
Ona mahsus.
Ona mahsus. Bu ne demek? El kelimesi hani İngilizce'de the var ya, the book. Onun gibi belirli bir şeylerde kullanan. Mesela bu kalem elimde diyoruz. Mesela ben sizden bir kalem istesem, ya bir kalem verir misiniz? Herhangi bir kalem. İşte Arapçada bu ikiye ayrılmışlar. Bilinen bir nesne, bir de bilinmeyen nesne. Bilinen nesneler, bariz sizin özellikle ifade ettiğiniz nesneler el takısıyla söyleniyor. Yani el hamd. Herhangi bir hamd değil. Bütün hamdlar. Hamdı var ya, o hamd. İşte kime aitmiş? Allah'a aittir. Yani buradan ne sonuç çıkar? Başkasına ait değildir. Hamd anlaşılması çok zor bir kavramdır. Her idrak düzeyinde farklı anlatımları vardır. Ama bizim bugünkü aklımızla anlayabileceğimiz en yakın şey övgüdür, övmektir.
Şükür herkese yapılabilir. Teşekkür.
Evet, şükürden farklıdır. Şükür, nimetlere karşı bir minnettarlık duygusu, nimetin nereden geldiği sahibini bilerek ona teşekkür etme duygusudur. Ama hamd, övmektir. Yani bizim şu anki idrak düzeyimizde ifade edebileceğimiz şekilde. Yani eğer bir övgü söz konusu ise, bu övgünün yapılması gereken, en önemli tek mercinin Allah olduğunu ifade eder bu kelime. Bunun bir tehlikesi de vardır. Siz bir kimseyi layıkı olduğundan daha fazla şekilde bir şekilde överseniz bu ayete ters düşeceği için o kişiden zarar görürsünüz. Bu zarar görme sizin imanınızla doğru orantılıdır. Yani sizin iman etme seviyeniz, idrakınız, anlayışınız, Allah'a güzel kulluk etmedeki gayretiniz ne kadar yüksek ise bir mahlukatı övdüğünüzdeki bu televizyon, buzdolabı dahil olmak üzere, araba dahil olmak üzere, layık olmadığı üzere övdüğünüz takdirde bu ayete uymayacağı için ondan muhakkak zarar görürsünüz. Bu da onun sırlarındandır. Yani biz demek durumundayız ki ya Rabbi Hamd var ya hamd, bütün hamdlar sana mahsustur. Devam ediyor. Rabbil alemin. Bu Rabbil alemin de Allah kelimesinin açıklamasıdır. Sıfattır bu da. Nasıl bir Allah? Rabbil alemin olan bir Allah. Rabbil alemin ne demek? Alemlerin Rabbi demek. Bakın biz hepimiz Allah'ı kişiye özel Rab olarak tanıyoruz, biliyoruz. Yani benim Rabbim diyoruz. Bizim düşmanlarımızı döven, bize bol bol para yiyecek veren, değil mi? Bizim menfaatlerimizin Rabbi gibi aslında biz algılıyoruz. İhtiyaç sahibi olduğumuz için. Ama Allah Teala diyor ki, bak burada ben sadece senin Rabbin değilim. Ben alemlerin de Rabbim. Yani senin çocuğunun da Rabbiyim. Senin hanımının da Rabbiyim. Senin yolda trafikte kavga ettiğin adamın da Rabbiyim. Ağacın da Rabbiyim. Kuşun da Rabbiyim. Taşın da Rabbiyim. Bilmem ne gezegeninde Rabbiyim. Cinlerin de Rabbiyim. Meleklerin de Rabbiyim. Arşın da Rabbiyim. Cennetin de Rabbiyim. Yani alemlerin Rabbiyim. Şimdi bu esnada işte hamd güçleşiyor. Bakın ben kendi adıma söylüyorum, ben hamd özürlü biriyim. Ben Allah'ı bir türlü övemiyorum. Yani her şeyi görüyorum, bir sürü belgesellerden izliyorum. Benim gün boyunca Allah'ı övmem lazım. Ama layıkıyla, yani gerekli şekilde, olması gerektiği gibi övmüyorum. Bırakın bunu. Bir de ben cennetin Rabbi olan Allah'ı nasıl öveceğim? Ben cenneti bilmiyorum. Ben meleklerin Rabbi olan Allah'ı nasıl öveceğim? Bilmiyorum meleklere. Arşı bilmiyorum, ben kürsüyü bilmiyorum. Ben denizin altını da bilmiyorum. Ama mecburuz aslında biz. Çünkü Allah diyor ki, hamd diyor, bana mahsusu, beni öveceksin diyor. Yani mecbur değiliz, aslında şöyleyiz. Olması gereken bu. Allah'ın hakkı bu. Çünkü alemleri yaratmış, yaratmış. Ve olağanüstü muhteşem güzellikte yaratmış. Bu anlamda peki biz nasıl öveceğiz Allah'ı? Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem var işte. Bir yerde güzel bir söz vardı. Şükrü diyor bütün mahlukat ezelden bilir. Ama hamdı Muhammed, Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem öğretmek için gönderildi. Çünkü en güzel hamdı kendi yaptı. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü isminde hamd var. Muhammed var. Bir daha bir ismi daha var. Ahmet var. Bir ismi daha var. Mahmud var. Üçünde de hamd kelimesi geçiyor. Bir de Mustafa var, biliyorsunuz. Mustafa seçilmiş arı ve arı anlamlarına geliyor. İki tane anlamı var. Şimdi burada Ahmet ismi çok ilginç. Hani geçen Adem meselesinde konuşmuştuk, biliyor musunuz? Geçen sene Hazreti Adem'le ilgili konuşurken. Ahmet Arapça'da en çok hamd eden demek.
Hamd eden.
Yani kendisi fail. Yani hamd etme fiilini işleyen kendisi. Ve ilginçtir, hani bu bir anekdot olarak söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de senin ismin daha evvel geçiyor diyor, haber veriyor. Nerede? İncil'de geçiyor. Hazreti İsa'ya ben Ahmet'i müjdeleyici olarak gönderiliyor. Burada çok ilginç bir nokta var. Peygamber Efendimiz daha dünyaya teşrif etmedi ama ismi ne? Ne demek? En çok hamd eden. Daha hamd etmedi ki bizim bildiklerimizle. Daha dünyaya gelmedi, daha bebek bile değil. Nerede hamd etti? Galübelada.
İlk eden.
İlk eden. Ve en güzel şekilde eden. O yüzden ismi Ahmet. Hani o secde olarak şey yapılan var ya, orada bütün ruhlar toplanıldığında o alemde ben sizin Rabbiniz değil miyim dendiğinde, bela tabii ki olur mu öyle şey, elbette deyip de en güzel hamdi yapan kimmiş demek ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en güzel hamdi yapmış. Ve orada da yetinmemiş. Dünyaya geldiğinden itibaren de, daha bakın peygamberlik gelmeyinceye kadar o zaman bile Mustafa en temiz olarak kalmış ve hamd yapmış. O da olmamış, yetmemiş. Peygamberlik geldikten sonra da yine en güzel hamdı yapmış. Biz dolayısıyla hamdı Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Yani o da bizim elhamdülillah çok büyük bir nimetimiz. Ama bizim de hamd etmemiz gerekiyor sürekli. Yani Rabbimizi övmemiz gerekiyor. Sorumluluk başlıyor. Er-Rahman, Er-Rahim. Bakın müstakil bir... pardon, şurada Rabbi'yi de açıklayacağım. Yani çok şey var. İnşallah sona kadar geliriz. Bazınız demişsiniz ya Fatiha'yı açıklayacak bir derste ne olur diye de. Bakın daha gelmedik. Çok şey var. Rabbi ile de ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Rab kelimesi Türkçe'de de bir şekilde kullanılıyor. Terbiye. Mürebbiye, terbiye kelimelerindendir. Rab hem bir şeyin yaratıcısı, hem bir şeyin sahibi, hem de onun terbiye edicisidir. Eğitmenidir yani.
Zaptarattan değil mi?
Yani Allahu Teala alemlerin Rabbi derken hem yaratıyorum diyor şimdi mesela sahibi, hem de terbiyesiyle uğraşıyorum. Bunu en güzel açıklayan ne biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Yani yaratmakla beraber eğitmenlik. Bir ayette diyor ki siz insan diyor kendinin diyor başı boş bırakılacağını mı zannetti? Parantez içerisinde şeyden sonra yaratıldıktan sonra. Yani materyalist düşünce zannediyor ki Allah haşa yok, aslında öyle değil. Allah var da yukarılarda
yarattı bıraktı.
Dünya işlerine karışmaz, yarattı bıraktı. Halbuki manevi İslam diyor ki ya her yerde Allah'ı ben gör, elle tutulur, gözle görür gibi haşa idrak ediyorum, görüyorum diyor. Her şeyde görüyoruz. Sıkıntı da görüyoruz, yardım da görüyoruz değil mi? Çocuğumuzda görüyoruz, umulmadık bir yerden para geldiğini görüyoruz, depremde görüyoruz, zorlukta görüyoruz, namazda görüyoruz. Yani Müslüman da diyor ki ya nasıl ya, yani Allahsız bir alan yok diyor. Onlar da var yukarıda. Ama diyor yeryüzünde yani yaşamda yok. O yüzden Rabb'ı biz terbiye edici olarak kabul ettiğimizde bakın çok ilginç. Çünkü senin Rabb'ın kim diye soracaklar mezarda. Senin Allah'ın kim diye sormayacaklar. Rabb'ın kim? Yani sen yaratıcı, kainatın sahibi ve seni eğitici olarak kimi seçtin, kimi uyguluyorsun, kime yöneliyorsun? Alemlerin Rabbi olan Allah diyeceğiz. Hem alemlerin hem benim. O zaman dünyada ne oluyor biliyor musunuz? Allah siz terbiye ediyor. Yani başı boş bırakmıyor. Sizi yönlendiriyor. Sizi itekliyor, sizi durduruyor. Bunlar hep esmalardır. Mesela Er-Dar esması, El-Mani esması, El-Hadi esması, El-Muiz, El-Muzil esmaları. Bunlar hep esmalardır. Yani Allah size terbiye ediyor, Rab'lık yapıyor, mürebbiyelik yapıyor. Eğer siz ama doğru şekilde yönlenirseniz ve onu kabul ederseniz. İşte siz o Allah'a hamd ediyorsunuz. Hamd etme durumundayız ya da. Tekrar burada yukarıda açıkladığım gibi Er-Rahman, Er-Rahim. Yine de üçüncü şeyi de o. İkinci sıfat grubu yani Elhamdülillah Rabbil Alemin birinci sıfat. Er-Rahman, Er-Rahim ikinci sıfat. Biraz daha açarsak Er-Rahman, Er-Rahim'i. Er-Rahman bütün Müslümanlara, pardon, Er-Rahman bütün kainata tecelli eden bir rahmet. Er-Rahim özellikle Müslümanlara olan bir şey. Bir de Arapça, çok fazla Arapçaya girmek istemiyorum ama onlar çok güzel anlatıyorlar. Rahim gibi, Kerim gibi, Alim gibi böyle İm diye biten kelimeler Arapçada süreklilik arz eder. Yani rahmet dersek ikisine de bu rahimin özel, pardon bir özel bir de devamlı olduğunu açıklar. Yani devam eden, tecellisi devam eden. Nerede devam ettiğini biz anlıyoruz. Şimdi bu taraf, bu yaşarken de bu dünyada da hem Rahman var hem Rahim var. Allah'a küfreden de isyan eden de aynı Müslüman gibi rızıklandırılıyor. Bir şey yok. Sanki devam ediyor sistem. Ama ahirette sahnelerinde, işte biraz sonra Maliki Yevmi dinleyeceğiz. Şeyde artık orada Rahman tecellisi azalıyor, Rahim tecellisi kalıyor ve devamlı oluyor. Çünkü Kafirler cehenneme gidiyorlar ve halidine fiha ebede oluyorlar. Orada sürekli kalıyorlar. Sonsuz demeyelim de sürekli diyelim. Sürekli kalıyorlar. Mümin ise ne oluyor? Yukarı doğru giden bir şeye gidiyor. Yani rahmet onlara devam edici oluyor. İşte rahim de onu ifade ediyor. Rahman'ın bir şeyi açıklayacağım. Dün Haluk Nurbaki'yi izledim. Orada Rahman'ı çok güzel açıklıyor. Dairesel döngüler şeklinde diyor. Birbirini kapsayan şekilde diyor rahmetin olması diyor. Yani her şey birbirinin etrafında dönüyor dikkatinizi çekerse. Bu sevgiyle oluyor. Şeyde fizikte okuduk ya biz. Cazibe kanunu var Newton'un. Gravite deniyor ona. Gravite her cismin birbirini çekmesi demek. Yani güneşle ayın arasında bir çekim var. Ay ile dünya arasında var, galaksilerle arasında var. Bu kütle çekim kanunu deniyor. Ama bir cazibeyle oluyor bu. Aynı şey atomda da var. Yani atoma bakıyorsunuz gözle göremediğimizde orada da var. Herkes birbirinin çevresinde dönüyor. Yani bu bir sevgi halkaları dönenler. Bu Rahman'ın işte o sevgi kısmı. Bir şeyi de kudret. Kainatta olan bir kuvveti düşünsenize kudrete. Bakın şöyle açıklayalım. Bir atomun içerisinde olan enerji açığa çıktığında Hiroşima'da ne oldu gördünüz? Birkaç atomdan meydana gelmiş bir şey o. Bakın şu odayı düşünün, masayı düşünün, örtüyü düşünün ya da şu kalemi düşünün. Bunun içerisinde parçalara bakın. Göremiyorsunuz. İniyorsunuz. Bunun içinde mesela karbon atomu var, silisyum atomu var. Yani kimyayla ilgilenmişler bilirler. Yani mikroskopla şu an elektron mikroskoplarıyla bile gözükmeyen sistemler bunlar. Ve onun içerisindeki atomun çekirdeği var bir de. Bak atomun çekirdeğine şunu diyorlar. Eğer bir atom bir stadyum büyüklüğünde olsa çekirdeğinin büyüklüğü santra noktasında var ya oradaki bir pimpon topu büyüklüğündeymiş. O tribünlerin etrafındaki kısım ise elektronların yörüngesi. Bak elektronun bile şimdi pimpon topuna geldik. Pimpon topu bunun içerisinde biliyorsunuz o nötron ve protonlar var. Bunların bağlarının kopmasıyla oluşan enerji İstanbul'u yok ediyor. Şimdi bir kalemde ne kadar atom var? Yani bir atomun çekirdeği İstanbul'u mahvederse bir ne bileyim şeyden başlayalım. Mercimek tanesinde ne olur? Tuz tanesinde ne olur? Mercimek tanesindeki herhalde dünyayı götürür değil mi? Yani daha fazlasını. Şimdi masa büyüklüğündeki şuradaki mevcut göremediğimiz elektronlar ne yapar? Biraz büyütelim. Oda var. Cami var. Bölge var. Yani mahalle var, İstanbul var, dünya var, güneş gezegeni var, Samanyolu galaksi var, diğerleri var. Devam ediyor ve diğer şeyler var. Bunların toplam enerjisini bir düşünebiliyor musunuz? İşte bu Allah'ın kudretinin enerjisi. Ve de bu daha birinci kat semanın. Yani bilmem kaç milyar ışık yılı uzak genişliğinde olan bir kainatın bu da daha birinci sema. Bunun gibi 7 tane sema var ve her sema birbirinden geometrik olarak büyük. Evet. Ne demek? Yani bunun 2 katı, 1 katı büyüklüğünde bu, 1 katı büyüklüğünde değil. Bununla bunun çarpımı kadar öbürü, onunla onun kadar öbürü yani üssü vardır hani matematikte evet. Bunu. İşte burada ne deniyor biliyor musunuz? Allahu Ekber deniliyor. Evet.
Bir hayret secdesi.
Sübhane Rabbiyel Âlâ.
Hayret secdesi.
İşte Allahu Ekber bu. Kafayı yediğiniz anda, durduğu anda secdenin bu rekmesi Allahu Ekber. Çünkü başka söz yok. Allahu Ekber diyoruz, rükûya gidiyoruz. Allahu Ekber diyoruz, secdeye gidiyoruz. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Ve bunu ilk algılayan da kimmiş biliyor musunuz? Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratıldığı ilk anda, ilk söylediği kelime şey değil, galübela değil. Yani yaratıldığı anda ilk söylediği kelime Allahu Ekber'miş.
Doğru mu?
Yaratıldı. Zamanın ilk başında. Hani sordu ya Allah dilemeden siz dileyemezsiniz meselesi var ya yaşamın ilk başı. Kün fe yekün anındaki ilk söylenene. Allahu Ekber. Yani bak Allahu Ekber diyemezsiniz bundan sonra namazda. Allahu Ekber.
Allah'ı vurgulamak lazım.
Secdeye kapanacaksın.
İşte secde yani. İftar yani secde artık iflas ettiğimiz andaki yer. Bu secde ayetleri var biliyorsunuz 14 tane. Onların birinde inanmayanlar kendi ellerinde olmayadan secdeye kapanmışlar. O ayet okunduğunda. Yani ister istemez olan bir olay. Mesela Galib-i Ela'da bir parantez söyleyeyim. Galib-i Ela'daki ifade ben sizin Rabbiniz değil miyim ifadesi var ya, biraz böyle sert bir ifadedir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani niye secde etmiyorsunuz? Dur. Çünkü öbür türlü olsa Arapçadaki evet ne'amdır. Bela da Galib-i Ela, bela dediler. Bela evettir ama olumsuz soruya sorulan cevaptır. Yani ben senin baban değil miyim? Neden saygısızlık yapıyorsun? Bela yani bilakis olur mu babacığım? Tabii ki evet gibi bir cevaptır. Yani orada hani bazıları secde etmiş midir etmemiş midir diyor. Ya nereye etmiyorsun? Yani böyle bir sert baba böyle ben senin baban değil miyim dediğinde çocuk ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allah orada kudretiyle ben size Rabbiniz değil miyim diyecek de orada birisi tereddüt edecek bilmem ne yapacak. Sadece ve sadece orada milisaniyelerle geçen bir fark var insanlarda, ruhlarda diyelim o anki bir yaratılma düzeyi neyse. Yani nasıl olacak? Tabii Rabbim değil falan. Yani öyle ilk secde ile son secde arasında çok büyük bir saniye farkı olduğunu düşünmüyorum bu dünya algılayışıyla. Ama Rabbimin hesaplaması o kadar yüksek ki insanlara orada puanını verdi, notunu verdi aslında. Biz bu tarafta orada aldığımız şeyi hadi bakalım bir dünyada da bir bunu yaşayayım bakalım mı yaşıyoruz aslında biz. Bunu ölünce anlayacağız. Şu an hatırlamıyoruz biz. Ama ölünce şey yapıyoruz. Evet, işte Er-Rahman, Er-Rahim bu demek. Üçüncü sıfat da, yani şuradaki Allah'ın sıfatı Maliki Yevmiddin. Malik biliyorsunuz sahip demek, kral demek. Yev, gün demek. Biliyorsunuz Yev, Türkçe'de kullanılan Yevmiye'den. Din de din. Din, gününün Maliki. Yani hamd Allah'a mahsus ya. Üç tane sıfat geçti. Rabbil alemin olan, Rahman ve Rahim olan ve din gününün sahibi. Bunun iki tane yorumu var. Birincisi biliyorsunuz hep şey olan hesap gününün, ahiret gününün değil mi? Yani ikinci sura üfürüldükten sonraki ulere din günü deniliyor bunun ki. Haluk Nurbaki Hoca'nın güzel bir ifadesi var. Din diyor yaşama şeklidir diyor. Yani nereden anlıyoruz? Mesela hadis-i şerif var. Kişi arkadaşının dinindendir diyor. Yani siz istediğiniz kadar bir şeylere inanın. Ama arkadaşının kimse ondan etkilenirsin, onun yaşam tarzını benimsersin, bir şekilde ona uyarsın. O yüzden o yüzden din yaşama biçimidir. Yev gün demek değil mi? Bugünse yani günlük yaşama biçimi, algılama biçimine dinde aynı zamanda sahibidir diyor. Yani bu ahiret günü daha önde bir anlam ama yani bunun da yani şu anki yaşadığımız anlayışımızın da maliki. Yani yukarıdan itibaren Rahman ve Rahim Rabbil Alemin olan Allah'a iyi idrak edersek o da senin dininin, bu dünyada yaşarken ki dininin de sahibi yöneticisi olur. Sen de ondan faydalanırsın anlamına da geliyor. Ama asıl anlamıyla hesap gününün, ahiret gündeki o sahnelerin maliki olan Allah'tır. Burada fazla bir açıklama yok ama hani biliyorsunuz müthiş bir senaryolarla anlatılan bir gün var. Onunla ilgili ilginç bir ifade var, din günü. Bakın ahiret günü demiyor, hesap günü demiyor, başka ifadeler de var Kur'an-ı Kerim'de. Ama niçin din seçilmiş? Şöyle güzel bir yorum vardı. Bir ayeti kerime var diyor ki, siz diyor dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Bu ayet. Bakın ifade şöyle değil. Siz Allah'ın dinini Allah'a mı öğretiyorsunuz bile değil. Siz dininizi, yani kendi dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Diyor ayette. Demek ki herkesin bir din anlayışı var. Herkesin bir dini var. Benim de var, senin de var, onun da var. Ama İslam bir tane. Kim kendi dini ile İslam dinini örtüştürmüş ise işte asıl doğru yol üzerinde olan o oluyor. İşte Maliki Yevmiddin'i o günde herkesin dini ortaya konuyor.
Yani dinle savaşı gelecektir.
Yani sen nasıl bir din anlayışı oluşturdun? Senin dinin ne? Allah'ın diniyle örtüşen örtüşmeyen kısımları ne? İşte o gün belli olacak. Hani Yunus Emre diyor ya, bu dünyada hakkı buldum diyenler er yarın hak divanında belli olur diyor. Yani bu dünyada kafir bile yiyeceği önünde yemediği arkasında yaşıyor. Müslümanlar da en iyi Müslümanlar biziz, diğerleri kötü. Hatta öldürürsen şehit olursun. Değil mi? Yani en iyi biziz, en iyi mezhep bizim. Biz ehli sünnetiz, diğerlerinin sünnetle alakası yok. Biz hak mezhebiz, diğerleri hak değil. Onlar da aynısını söylüyorlar. Yani kendileri biz batıl mezhep mi diyorlar? En iyi cemaat benimki. Diğerleri dini anlamamış. En iyi tarikat benimki. Diğerleri de tarikatta olanlar sapık. O tasavvufu ya, tasavvuf küfür. Yani herkes bir şekilde kendini bir gruba ayırmış. Bir şey yapmış. Kimse Peygamber Efendimiz zamanında ne yaşanmış, ben oyum, diğerlerini reddediyorum demiyor. İlla bir şey olacağız. Ben buna izah edemedim. Hani arkadaşlar Ümre'de ben izah edemedim bunu. Ümre'ye hacca gittim. Orada konuşuyoruz. Bir şey, sana bir şeye sokacaklar. Nerelisin? Türk. Aa, elini uzatıyor. Sünni, Sünni, ehli sünnet. Ben sünnet, ehli sünnet değilim dedim. Şii misin diyorlar. Yani şimdi kafalarını düşünüyorlar. Ben Şii de değilim. Ya adam düşünüyor, bu Şii değil ne olabilir yani? Yani kafalarına koyamadılar. Mezhep diyorlar. Ben mezhepten değilim diyorum. E nasıl olur bilmem ne falan yani. Yok, böyle bir şey yok. Yani illa bir şeye ait olacaksın. Duracaksın. Peygamber Efendimiz'e soruluyor, şey diyorlar mezhepler konusunda. Böyle ironik bir soru var. Peygamber Efendimiz hangi mezheptendi diye soruluyor. İronik bir şekilde. Cevap da çok ilginç. Yaşasaydı Hanefi olurdu. 10 kişiye sorun, 6'sından 7'sinden alacağınız cevap bu.
Diğerleri şey değil.
Hanefi diyenler mi?
He?
Hanefi diyenler.
Var canım tabii, Hanefi var. Yani zaten la ilahe illallah. Evet. Ya bunu uzun süre, hani beni yeni tanıyan arkadaşlar var, şey olmasın. Yani bir yere ait olunmayacak. Kendi dininiz olmayacak. Mecburen olacak. Çünkü herkesin anlayışı, arka background'u, niyetleri falan farklı. Ama biz mümkün olduğu kadar dinimizi, din anlayışını Allah'ın diniyle örtüştürmek zorundayız. Ezan okunuyor, bana mı öyle geldi? Ya 4. ayete geldik arkadaşlar yani.
4
dersler bitirmiş. 4 dersler. Ya o kadar.
6 dersler.
Yani tamam, şurası iyi bir çizgi zaten. Şurası iyi, evet, bir çizgi. Evet. Burada şey yaptık.
Allah Allah.
Maliki Yevmiddin bu işte. Demek ki biz Allah'a hamd etmek zorundayız. O Allah da alemlerin Rabbi. Sadece benim Rabbim değil ha. Alemlerin Rabbi. Rahman ve Rahim. Bütün sistemi merhamet üzerine ama aynı zamanda kudret üzerine yaratmış. Ve de bütün bu anlayıştan sonra ben dinimin karşılığını görebileceğim din gününün de sahibi. Diğer şeyler de devam ederiz inşallah. Haftaya nasip olursa devam ederiz inşallah.